Ayrım 9. Fena Halde Leman, Attila İlhan, sayfa 103. Miss Higgins evinde Abdullah cigaralarının ağır sislerinden sıyrılıyor, etekliği daracık, kravatı kaymış, yeleği kadifeden bir hayalet. Omuzlarında hiç eksik olmayan kepek bulutlarıyla, hem sarhoş hem öfkeli, yerde can çekişen black and white şişesi, pikaptan salonun dört tarafına şıkır şıkır dağılan Mozart, tıka basa dolu kül tablaları, didik didik edilmiş bir mendil, sarhoşluğunun olduğu kadar öfkesinin de kanıtı. Yine sakin görünmeye çabalıyor, yumuşak hatta kayıtsız. Olası mı? Kibrit kutusuyla oynayarak örtbas etmeye çalışsa da görmüyor muyum? Elleri zangır zangır titriyor.
Aa dedi, sen misin darling?
Evet dedim, benim Miss Higgins. Dedim ama içimden neler ekleyerek. Kimsenin okumadığı şiirlerinde kadın vücudunun görkemli misliğini söylermiş. Şehvetten yarılan memelerin tadını, keyfi hayata dönüştüren vajina dehlizlerinin gizemini dile getirmiş. Laf, alt tarafı içi geçmiş bir kız kurusu, birkaç tahtası noksan bir cadı. Soruyor, dün seni aradım bulamadım, neredeydin ki? Cevabım da bir soru, nerede olmam gerekiyordu? Oynamaya yeltendiğim oyun tehlikeli. Çünkü gündelik yaşantısında yavan ve can sıkıcı olan Miss Higgins, birkaç kadeh içti mi saldırganlaşır, acımasızlığı baskın çıkar, olanca kıyıcılığı. Ne sözlerini denetleyebilir ne davranışlarını. Eline geçirdiğini kırar döker, değme yıllanmış külhan beyini, alı al moru mor genç kız gibi utandıracak küfürler savurur. Olsun, şu Türk'le ilişkimin gizlisi kapaklısı olmadığına göre niye korkacakmışım? Bana doğru şöyle bir davrandı, sözde cigara tutacak. Bu bahanesi, amacı sokulmak. Yüzüne bakmadan cigarayı reddediyorum. Öfkeden yaprak gibi titriyor. Bir adım daha yaklaştı. Örümcek kızılı ellerini uzatıp başımı avuçları arasına aldı. Naftalini, bazen tahta kurusunu, en çok da iltihaplı hastalıkları hatırlatan o sarhoş sevici kokusu ağzımı burnumu tıkıyor. Şimdi yürekler acısı bir çaresizlikle içini çekerek asıl merak ettiğini soracak.
Doğru söyle, yattın mı o barbar herifle?
Uysal cevap veriyorum, hayır Miss Higgins, yatmadım. Farkında olmadan sanki tetiğine dokunmuşum, ani bir patlayış, arkasından uluya uluya suratıma yağdırdığı tokatlar.
Yalancı, düzenbaz, çirkef, orospu.
Hiddetinden boğulacak, suratı çizgi çizgi dağılıyor. İğrenç bayağılığı gözlerine vurdu. Ağzı daha da genişledi mi ne? Sahici bir beygir ağzı. Mozart'ın kıçına bir tekme, menüvesi havaya savruldu. Işıklar konfetiler halinde döküldüğünü görüyorum. Viski şişesi de alnının ortasına yiyen ayna gülmekten tuz parça oluyor, nereye elini sürsen incecik kırıkları. Nefes almaktan korkarak olduğum yere büzülmüşüm, fırtınanın geçmesini bekliyorum. Ne geçmesi, İngilizce olarak sürüyor. Anlayamadığım gök gürültüleri, ıslıklı şimşekler, kıvılcım hevenkleri. Böyle inatla sımsıkı susuşum, her yanımdan bastıran tehlikeye rağmen yenilgiyi kabul etmeyişim, onu adam akıllı çileden çıkarmış olmalı. Bu defa kemikli parmaklarını boğazıma geçirdi, sıktıkça sıkıyor. O kadar gözü kararmış, öylesine pusulayı şaşırmış bir halde ki, bir çaresini bulmazsam rahatça beni boğabilir. Yalnız elleri tenime dokunur dokunmaz hoyratlığının niteliği değişti. Kıskançlık yerini öfkeyle şiddetlenen cinsel sertliğe bıraktı. İkimiz de delirecek miyiz nedir? Kendimi oradan oraya atıyor, göğüslerimi koparan pençelerinden, değdikleri yeri ısıtan kuduz dişlerinden kurtulmaya uğraşıyorum. Nasıl olduysa bir ara becerdim, soluğu banyoda alıp kapıyı içeriden sürgüledim. Miss Higgins avın elinden kaçırmış bir kaplan, küfürlerini kırbaç gibi duvarlarda şaklatarak geldi kapıyı yumrukluyor. Neresine vurduğuna bakmaksızın rastgele gittikçe daha hızlı. Şangur şungur, buzlu camları yere indirmesin mi? Sesi birden kesildi. Açılan gedikten bakınca ne göreyim, cam parçaları iki bileğini de yarmış. Nabzı attıkça nar çiçeği bir kan fıskiyesi bu yarıklardan sevinçle fışkırıyor. Gördüğüm beni büsbütün ürküttü. Sözde uzak ve ilgisizim, ödüm patlıyor. Korku elimi ayağımı kösteklemiş, olduğum yerde parmağımı oynatamıyorum. Ekrem Miss Higgins'i bilmezdi. Aramızdaki özel ilişkiden habersiz. Ne de olsa doğuludur, mezhebine uymaz. Besbelli kaldıramaz diye söylememiştim. Hayatım zaten kaymış, olağan dışı yanlarını niye açıklayacakmışım? Hem onun da bana davranışı yeni çapkınlıklar arayan bir Don Juan'ınkinden çok anlayışlı bir ağabeyinkine benziyor. Ben ki seçkin beyefendi diye karşıma çıkmış nicelerinin en aşağılık asılmalarına alışkınım. Doğrusu buna şaşmaz değilim. Ekrem kibarım diyen nice erkeği cebinden çıkarır. Öyle dostlukla aşkı birbirine karıştırıp ortaya çıkan kargaşalıktan yararlanmaya tenezzül etmez. Çok onurlu. Bu onur herkesin başvurduğu ufak hileleri, masum numaraları, duygusal oyunları bile ona yasaklıyor. Beni hiç aldatmadı. Bir iki kere hakkımda ne düşündüğünü canımı yakan bir açıklıkla yüzüme karşı söyledi. Sen kızım ipin ucunu iyice kaçırmışsın. Miss Higgins'in evinde başıma gelenleri ister istemez kadının cinsiyetini değiştirerek bu sefer ona aktardım. Zengin bir Amerikalı, hafif kafadan kontak bir Yankee, bana sırılsıklam tutulmuş. Gece demez, gündüz demez, telefonlar eder, koca koca buketler gönderir, her birine gönül alıcı sözlerle dolu fiyakalı kartlar iliştirirmiş. Tek kusuru tabiatının fazlaca kıskanç olması, pirelendi mi akla gelebilecek her türlü fenalığı yapmaya kalkışabiliyor. Asıl amacı beni elde tutmak. Geçen gece bu yüzden kıyameti kopardı. Ne cam bıraktı ne çerçeve. Bu arada ellerini kesmiş. Telefon, can kurtaran arabası, acil servis derken sabahı bulduk. Sebebi mi? Kimdense bir dedikodu çalınmış kulağına. Herkesin prens dediği biri bana yakınlık gösteriyormuş. Bu yakınlık aşkımızı bozar, yıkarmış hatta. Ekrem anlattıklarımı sözümü kesmeden sonuna kadar dinledi. Dudaklarında ters gülümsemesi, yanağında gülünç playboy çukuru. Bakışları o iki yorgun akbaba ise sulu boya bir Paris akşamüstü, 3. Alexander Köprüsü dolaylarında süzülüyorlardı. Sonunda söyledikleri böyle bir durumda söyleyeceğini kestirdiklerim, belki duymak istemediklerim oldu. Bak Can, dostluğuna son derece değer veriyorum. Ama bunun sana zararı dokunacaksa vazgeçmeyi göze alabilirim. Hiç olmazsa bir deneriz. Kalbim kırılıyor, müthiş alınıyorum. Sözleri genç kızlık izzeti nefsimi incetti. Beni sevmiyormuş, apaçık ortada. Bunu yanına bırakacak mıyım? İçimde ciddi bir kararın kesinleştiğini hissediyorum. Ne pahasına olursa olsun beni sevecek, onu baştan çıkaracağım. Böylece yeni bir hayat yolumu seçiyorum, yoksa en fazla güven verenin kanadı altına sığınmayı mı yeğliyorum, kestirebilmek güç. Kararımı uygulamak da kolay olmayacak, sabır ister, dikkat ister, incelik ister. Oysa ben neysem oyum, tek başına meteliksiz, cahil, kendi kendisiyle sürekli takışan bir kız. Şimdiye kadar başladığım hiçbir şeyi tasarladığım sonuca ulaştıramadım. Tek silahım güzelliğim. Ekrem'in beni güzel bulması, insanı dinlendiren arı bir güzellik demiyor mu? Öteki daha çok tesadüflere, daha az da o benim pek güçlü olmayan kararlılığıma bağlı. İnsan içine çıkabilir bir hava edineyim diye iş aramaya başladım. Ne olursa razıyım. Mağazada tezgahtarlığa, sıradan daktiloluğa bulamıyorum ki. Hiçbir şeyi doğru dürüst öğrenmemişim. Yeterlik belgesi arıyorlar, bende ne gezer? Bir süre liseye gitmiş olmam gözlerimin ya da ağzımın güzelliği kadar bile işe yaramıyor. Bunu çabuk anladım. Güzelliğime gösterdiğim özeni arttırdım. 15 günde bir berber, daha dikkatli makyaj, göz kapaklarını hafif yeşille gölgeleyip dudaklarına belli belirsiz ruj sürdün mü ortaya başka birisi çıkıyor. Bu çıkan ötekinden belki daha az gerçek ama daha sonuç alıcı olduğu kesin. Deneyle saptanmış bu. Ekrem'le ilişkimizin gelişmesi de doğruladı. Gerçi söze dökülmüş bir şey henüz yok ama daha sık birlikte çıkıyoruz. Nereye gitsek daima gereksindiğimizden fazla parası olduğunu görüyorum. İtiraf ederim ki bu bana güven veriyor. Hiçbir şeyin üstüne fazlaca düştüğünü görmedim. Belki biraz spor ilgisini çekiyor, daha çok futbol. Ha, bir de makinalar. Tarımsal donatım makinaları, traktörler, biçer, döverler filan. Hepsi bu. Öğretimini umursamıyor. Sınavları sırasında fakülteye uğramadı, dert de etmedi. Bu kayıtsızlığından kaygılanıyorum. Çünkü baş başa geçirdiğimiz aylara rağmen rollerimiz değişmiyor. Arkadaşlığımız yine arkadaşlık, sadece arkadaşlık. Ekrem bana aldırış etmiyor, kendimi bir türlü ona benimsetemiyorum. Zayıf noktasını bulabilsem benimseyecek ama o noktanın ya altındayım ya üstünde, hiçbir zaman göbeğinde olamıyorum. O kadar ki yaz sonuna doğru bir gece Concord Meydanı'ndan Etuval'a doğru yürürken Ekrem'in erkekliğinden kuşkulandım. İster misin acıklı halk piyeslerindeki iktidarsız zavallılardan birisi olsun? L'Arc de Triomphe'un tepesinde vahşi bir yağmur hazırlığı. Deli bozuk şimşeklerini büyük bir hızla üreterek paldır küldür gelişiyordu. Nereden peydahlandılarsa bir takım obur bulutlar hayasızca saldırıp uzakta yakında titreşip duran alçak gönüllü yıldızları hapır küpür yediler. Savruk bir rüzgar havayı yapışkan bir nemle dolduruyor. Ürpertici, zaman zaman üşütücü bir serinlik sıra ağaçların arasından ıslak ıslak süzülüyor. Herkeste bir telaş, kimse gözünü gökyüzünden alamıyor. Bastırdı mı, bastırıyor mu? İlk damlaları kollayarak çabuk çabuk yakın kahvelere kaçışıyorlar. Selli sulu bir sağanağın fosforlu dev bir kırkayak gibi pırıl pırıl yaklaştığını görüyoruz. Direkten direğe atlayan küstah elektrik kokuları, göğün böyle ikide bir yarılması yok mu? Çocukluğumdan beri beni korkutur. Ekrem'e sokulmuşum. Yağmur indirince beni ceketiyle örtüp kucaklayarak en yakın kahveye kadar taşıdı. Avenue Wagram'da camları buğulanmış bir kahve. Ağzına kadar yağmur kaçaklarıyla dolu, hepsi sırılsıklam. Her kafadan bir ses çıkıyor, yağmurun heyecanını bastırıyorlar. Ekrem işte bu kötü havada, bu yakışıksız yerde artık umudunu kestiğim şeyi öneriyor. Evlenmeyi. Neye uğradığımı şaşırmışım. O hep öyle uzak, öyle soğuk, yalnız sesinde can sıkıntısından mı, türünü kimsenin bilmediği sinsi bir sevinçten mi doğduğunu kestiremediğim bir titreşim. Bakışları dağılıyor, fırt fırt kırlangıçlar gibi. Bu dağınıklık o müthiş Fatih profilini de dağıtıyor tabii. Sözcükleri kuşkusuz iyi seçilmiş, açık seçik, ciddi ve inandırıcı, gel gelelim ne içerdikleri öneriye uygun düşen bir görkemleri var, ne de coşkuları. Sınavlara girmediğimi biliyorsun Jean, sonuncu hakkımdı. Eylül'den itibaren döviz alamıyorum, bu beni Türkiye'ye dönmeye mecbur ediyor. Karım olmayı kabul edersen birlikte gideriz, oradaki durumum seni rahat ve kaygısız yaşatmaya elverişlidir. Şimşekler asit yeşili kalemleriyle aceleci ve kalleş kahvenin camlarını üst üste imzalıyorlar. Yaşadığımız önemli bir an, en ufak bir duraksamamın açığa vurulmamış bir red olarak yorumlanacağını seziyorum. İyisi mi büyük oynamalı, gözümü kırpmadan kabul etmeliyim, öyle yaptım. Garip şey, sesimi hiçbir zaman bu kadar yadırgamamış, bu kadar bet bulmamıştım. Ekrem bana gülümsüyor ya, yeter. Ağır ağır genişleyen, ciddi ve değişik bir gülümseme, sonra öpüşüyoruz. Vücutlarımız ilk defa doğru dürüst birbirine değmiş oluyor. Tadına doyulmaz bir gevşeme içindeyim, sarhoşluğu andıran bir içlenme. O gece ilk sevişmemiz, Ekrem beni yapay öyle olması önceden tasarlanmış bir hırsla öpüyor. Ben yarım yamalak karşılık veriyorum, hemen hiç tad almadan. Gökte incecik bilenmiş bir hilal, gecenin yeşil ipek dokumasını akla ziyan bir hızla kesip biçiyor. Yıldızlar bir daha yaklaşmayı denediler, yine olmadı. Koca sen sırmalı puslarını ağ gibi germiş, hepsini içinde kaybediyor. Penceremiz açık, sokakta türlü sesler, çapkın bir akordeon, radyo çığlıkları, klaksonlar. Hepsi iç içe girip öyle uyumlu birbirine karışıyor ki kulağımıza kadar ulaşan dinlemesi hoş bir uğultu. Paris'in damarlarında dolaşan kanın uğultusu mu? Ekrem bir ara gitti, pencerenin önünde durdu, çıplak ve terli. Dışarıdan vuran ışık vücudunun çizgilerini yaldızlıyor. Onu giderilmez erkekliği sert ve kıvırcık kıllarıyla böyle karşımda görünce korktum. Sanki onda gerektiğinden fazla üstesinden gelinmez bir şeyler gizli. Hiç değilse ben öyle sanıyorum. Beni korkuya saldığı kadar kendimden de geçiriyor bu. Aklımı karıştırıyor. Sevişmeye o başlamıştı. Beklenenin tersine ben bitirdim. Çünkü herkese ve her şeye tepeden bakan kılıç profilli prens aslında yumuşak bir erkek. Sevmekten çok sevilmekten hoşlanıyor. Eksiklense pek belli etmek istemese de bu böyle. Sevmiyor, sevdiriyor. Öpmüyor, öptürüyor. Hatta okşamamı ve öpmemi öyle inceliklerle kışkırtıyor ki bir ara eşcinsel olmasından bile kuşkulanıyorum. Yağmurdan kaçayım derken yoksa doluya mı tutuldum? Gece yarısına epeyce geçmişti. Fırlayıp uyandım. Akıl alır mı? Birisi beni Türk adımla çağırıyor.
Leman, şişt Leman, hala uyuyor musun? Hadi kalk koca tembel.
Bir an Hacı Hanım'ın sesine benzettim. Öyle değişik, güleç bir ses. İnsanın sıcacık içine işleyen. Olacak şey mi? Şehvet kırmızısı bir aydınlıkta yüzüyorum. Hem nasıl bir yüzmek? Elim, kolum, bacağım birbirinden ayrılmış, gövdem dağılmış gibi bir hisle. Fazladan çıldırtıcı bir gerilim, iç kulağımda ince ince uzayan bir deprem titreşimi, oldukları yerde çat çat kopan sinirler. Kırmızı aydınlığın silinmesi telefonun ziline denk geliyor. Sanki biri ötekinin nedeni. Değil elbet. Bir süre tam bir karanlık içindeyim. Bu karanlıkta kol saatimin fosforlu kadranı kimyasal bir kesinlikle belirdi. 2'ye 5 var. Telefona saçma bir yanılsamayla sarıldım. Telin öbür ucunda ateşli canlılığı delikanlı heyecanıyla Hacı Hanım'ı bulacağım. Bu da olmayacak şey. Arayan yine o ses, hani cinsiyeti belirsiz, kırık dökük, hafif sürçen, yorgun ve umutsuz bir havailiğin ufacık gülüşlerle içinde çiçek açtığı.
''Alo, kiminle konuşuyorum? Kermo, sen misin?''
Sarhoş galiba, arkasında yolculuk özlemleri, yurtsamalar uyandıran kapalı bir pavyon atmosferi. Bal kıvamında Arjantin tangoları, içli bir gitar, biraz alkış.
Hayır diye cevap verdim. Kermo değil, karısı.
Ufacık durakladı, arkasından alaycı bir tını ayarlayarak.
Hoppala, yine mi siz dedi. İster karısı olun ister olmayın, orası beni ilgilendirmez. Yalnız şunu bilin ki bu tarz şakalardan hiç hoşlanmam.
Ben de, hele gece yarısından sonra yapılırsa.
O ne demek? Kermo ile içli dışlıyız biz. Canımın istediği zaman ararım, alışkındır.
Boğazıma bir şey düğümlendi. Densizliğin bu kadarı beni hırpalıyordu. Birden boşanıverdim.
Siz bana baksanıza. Öldüğünü söylemedim mi, intihar ettiğini? Türkiye'den bunun için geldim, anlamıyor musunuz? 20 yıllık karısıyım. Son defa yüzünü bile göremedim.
Adım Korkut.
Onun adı
Leman Korkut. Onun için asıl ben size sormalıyım. Kimsiniz? Hangi cüretle vakitli vakitsiz telefon edip beni rahatsız ediyorsunuz?
Sert ve hızlı konuşmuştum. Cevabı dipteki müziğin daha derinleştirdiği uzun bir sessizlikten sonra geldi.
Fakat bilseydim ki...
Telefonu kapatıyorum. Konuşma bitti. O ne? Birini mi boğazladılar? Hayır, kırmızı şehvet aydınlığı olanca şiddetiyle dönüyor. Komşudaki ışıklı reklamın marifeti. Yatarken salonun perdelerini çekmeyi unutmuşum. Yine de kalkmıyor, kendimi kızıl kırbacın sessiz işkencesine bırakarak yatağımda kalıyorum. Ağzımda tuzlu bir tat büyüyor. Başımı her çevirişimde yastığımın yanağıma teması ıslak. Uzanıp aynayı aldım, sebebi anlaşıldı. Farkında olmadan ağlamışım. Gözyaşları bembeyaz suratımdan hızla kayıp çenemden damlıyorlar. Bunu görmek beni daha kederlendirirse haksız mıyım? Tekrar uyuyamayacağım. Yataktan çıktım. Evin içini nemli bir serinlik öylesine kaplamış ki o dakika ürpermelerin örümcek ağına düşüyorum. Salona geçip perdeleri çekmeliyim. Ondan sonra ne kadar ışık varsa yaktım. Böylelikle ışık dengesini sağlamış oldum. Ama beni bitiren öteki dengeyi nasıl sağlayacağım? Ruhsal dengemi. İçimde, ta içimde bir yerlerimde o cinsiyeti belirsiz ses serseri bir satır gibi dolaşıyor. Adeta bağırsaklarımı doğuruyor.
Kermo ile içli dışlıyız biz. Canımın istediği zaman ararım, alışkındır.
Çok kolay anlaşılabilir nedenlerden bu sesle portresi bana dargın dargın bakan kırkmalı genç kız arasında yerli yersiz bağlantılar kuruyordum. Kadınlığım tırnaklarımın ucuna kadar her yanıma egemen olmuştu.
Kadındım işte, herhangi bir kadın, bir adamın karısı. Bu beni çılgına çeviriyordu. Beni bir başkasıyla aldattığı için Ekrem'den tiksiniyor, öldüğü için gözyaşı döküyordum. Simetrisi denk düşmeyen iki kopyam bir kere daha birbirine çakışmıyordu. Hiç çakışmıyordu. Sıcak bir şey içsem başımı toparlayabilir miyim? Bir Türk çayı demlemek birden gözüme tek kurtuluş çaresi olarak görünüyor. Kolları sıvayıp işe girişiyorum. Kendimi verirsem acımı da unuturum belki. Yazık, kağıt torba içindeki çay yeterince dem vermiyor. Zaten demlik de porselen değil. Bereket sonuç korktuğum kadar kötü çıkmadı. Pekala içilebilir. Sonra oturdum. Besbelli zenci kelleyi kazıtmış, görünmez devlerin kalın dudaklı canavar ağızlarıyla üfleyip şişirdikleri bir Paris gecesinin eteklerinde çayımı içmeye başladım. Yavaş yavaş içim ısındı. İçim ısındıkça rahatladım. Bir cigara içsem, bir kitap çekip avunsam diyorum. Köşede uyuklayan kitaplardan rastgele birine el attım. Ne tuhaf, Yunus Emre divanı çıkmasın mı? Yaldızlı nakışlarla süslü, doğu yapısı bir cilt, epeyce eski, yıpranmış. Hacı Hanım, Türk tasavvuf şairlerinden bazılarını bana tanıtmıştı. Yunus Emre onların en ünlüsü. Yalın bir Türkçeyle yazmış ama 13. yüzyılın Türkçesiyle. Bu yüzden şiirlerinin tam tadına varamıyorum. Cennet cennet dedikleri, birkaç ağaç, birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni. Sayfaları gelişi güzel karıştırıp bazen o şiire, bazen bu şiire takılarak üstümdeki gerilimden belki gerçekten sıyrılacaktım. Kitabın iç kapağına eğri büğrü çiziktirilmiş o birkaç kelime gözüme ilişmeseydi. Yayvan genişliğine seyrek bir el yazısıyla yazılmış. Elbette tanıyorum, kocamın yazısı bu. İlkin okuduğu şiirlere ilişkin birkaç not almış diye düşündüm. Yanılmışım. Dikkat edince aceleyle karalanıvermiş bir adres olduğunu saptıyorum. Cecil, Galerie de Dieu Vinsu, Bonaparte Sokağı. Kızın adı Cecil'miş demek. Durur muyum? Hemen o sabah bulduğum adrese yollandım. Cecil'i ise görür görmez tanıyorum. Hayır, tablodaki resmine çok benzediğinden değil, vücudunu boydan boya sarmış cinsel çekiciliğinden. En saf, en masum hareketler Cecil yapınca hınzır anlamlar kazanıyordu. Sanki her jesti bilinmez hangi müstehcenliğe bir ima, her bakışı kimsenin tatmadığı cinsel bir tada gizli bir çağrı. İşin kötüsü bu özelliğinin hiç farkında görünmeyişi. Sahiden farkında olmayabilir mi? Doğrusu kendi kendime sordum. Baktım ki postal çeneli, çember sakallı, genç irisi bir oğlanı almış karşısına, saydam ellerini oynatıp iri çocuk gözlerini aça aça şakacıktan azarlıyor. Oğlan baştan ayağa deriler giymiş, deri mont, deri pantolon, deri çizme. Gözlerini kızın gözlerinden alamıyor bir türlü, burun deliklerinin kanatları titriyor. İkisi galerinin nihayetinde ayakta dikilmişler. Alçak tavanlı, geceden arta kalmış o uzun ve karanlık dehliz gibi yerde. Çevrelerinde bütün unutulmuş tanrılar, ağır işkencelerden çıkmışı andıran gergin suratlarıyla inga totemleri, yorgun, mütevekkil ve hoşgörülü budalar, yarı yılan, yarı timsah zenci tanrıları, birkaç Afrika maskesi, Zulu tılsımları, sihirbaz giysileri vesaire. Karma karışık bir gurbet yalnızlığı içinde tanrıların sefaletinin pazarlandığı acayip bir mağaza ki fena halde küf, terlemiş zenci ve sperma kokuyor. Cecil beni bir ölü görmüş gibi karşıladı ya da öldüğünü sandığı birinin hayaleti gibi. O da beni görür görmez portreden tanımıştı. Gözleri sonuna kadar açıldılar, gençlere özgü sakar bir içtenlikle ellerimi avuçları arasına aldı. Basbayağı bağırarak, ''Siz ha?'' dedi. ''Siz burada ha? İmkanı yok.'' Türk adam İsviçre'deki gölün adına benzediği için mi ne, çok beğenirmiş. Harıl harıl onu hatırlamaya çalışıyor, nedense üstesinden gelemiyordu. ''Ben işe karıştım, Leman'' dedim. Sesi onu çarptı, çarptığını hemen söyledi. O ara bakışlarında kızıl bir tül mü dalgalandı, ben mi öyle gördüm bilemeyeceğim. Kaşlarının kaçıştığını, sesinin ağdalı bir kıvam kazandığını saptadım. Ama o nasıl ses öyle? Aa, bakın tüylerim ürperdi. Bıraktığı yerde bir ağaç gibi uslu uslu duran delikanlıya dönüyor. "Rene, bak bu hanımla uzun uzun konuşmamız lazım. Her bakımdan önemli şeyler. Patron arayacak olursa ne yap yap, akla yakın bir yalan uydur. Açılışa filan gitti de, e mi?" O zaman sözünü ettiği patronun dedesi olduğunu bilmiyordum. Kurt bir bankacıymış. Hindi Çin'i bankasının önde gelen isimlerinden. Kibar ama açgözlü, tam bir üçüncü cumhuriyet iş adamı. Onun tek kızı ipe sapa gelmez bir ressamla evleniyor. Cecil onların kızı. O da tek, çok şımartılmış. Ne yasak tanıyor, ne yok, ne yoksulluk. Delilerde görülen bir güven, zenginlere özgü bir pervasızlıkla minnacık cici kız yaşantısını üretip geliştiriyor.
9. ayrımın sonu. Sayfa 114.